Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Sola programına hoş geldiniz efendim. Mübarek Kurban Bayramı'nın son gününde Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber yine yeniden yepyeni bir Söz Sola programıyla huzurlarınızdayız. Hem siz değerli dinleyenlerimizin hem de çok kıymetli hocamın Kurban Bayramı'nı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Daha nice bayramları inşallah hocam.
İnşallah.
Ağız tadıyla, afiyetle, huzurla, ümmetin bayram gibi bayram yaptığı inşallah nice bayramlara Rabbimiz eriştirsin. Niyazımız bu yöndedir.
İnşallah.
Huzurlu bir bayramın.
Size Karakoç'un dediği gibi nice inşallah ak bayramlara.
Evet, geçen i̇nşallah. Programımızda da sıklıkla evet. Vurguladığınız gibi nice ak bayramları inşallah. Duamız bu yönde. Hocam, bugünkü Söz Ola programına bir ayet-i kerime ile başlamak isterim. Fetih suresinin 29. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Şimdi hocam bu ayet-i kerimede bir mümin profili çiziliyor.
Evet.
Tamam. Bir müminin ideal tavrının nasıl olması gerektiği adeta resmediliyor. Ve Mevlamız diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kastederek, Allah'ın Resulü ile beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Özellikle bu ayet-i kerimelerden yola çıkarak, bugünkü programımızda biraz tevazu, gurur, kibir, vakar, bunlar hangi mahalde caridir? Müminin ideal tavrı ne olmalıdır? Düşmana karşı, kafire karşı. Evet. Orada nasıl bir duruş sergilemelidir? Kalben, zihnen, fikren, bedenen durduğu yer neresi olmalıdır? Bu konular üzerine konuşalım istiyoruz. Çünkü bunu önemsiyoruz.
Tabii.
Düşmana benzememek adına.
Evet.
Adına. Ne dersiniz hocam?
Evet. Yani Müslüman eğer çok kısa bir şekilde tanımlansaydı öyle tanımlanırdı. İşte Müslüman kafire benzemeyen kişidir. Yani düşmanla benzemeyen kişidir. Ya. O meşhur hadis-i şerifte malumunuz peygamberimiz yani Müslümanlara tanımlarken işte kafirlere benzememeye çalışmakla onları övmüştür. Dolayısıyla bir kavim hangi kavme benzerse ondandır buyurmuştur. Yani bu çok büyük bir ihtardır. Her Müslümanın hem bu ayeti kerime hem bu hadisi şerifi kesinlikle kulağında küpe gibi tutması lazım. Biz kimiz diye bir soru sorsak çok basit bir cevap. Biz benzemeye çalıştığımızdır. O yüzden.
Evet.
O zaman sen benzemeye çalıştığına benzemeyeceksin, kendin olacaksın. Kendin kimsin? Yani ben kendim olarak kimim acaba? İşte bu ayet-i kerime bunu tanımlıyor. Tabii bunu açan bir sürü hadis-i şerifler de var. Burada bir tanım var. Peygamber Allah'ın elçisidir. Muhammed peygamber. Ona şüphe yoktur. Ve onunla beraber olanlar nasıl insanlardır? Kafirlere karşı şiddetlidirler. Kendi aralarına merhametlidirler.
Hatta kafirlere karşı bir başka meal. Kafirlere karşı çok sert ve tavizsiz.
Evet.
Kendi aralarında gayet merhametlidir.
Evet. Yani eşitte u alel küffar. Kafirlere karşı şiddetli, ruhamâ-ı beynihüm, aralarında merhametliler. Demek ki şu var, hiçbir hal kesin mutlak değildir. eskilerin tabiriyle her halin bir mahalli vardır. Her mahallinin bir hali vardır. Evet. Yani her halin bir mahalli vardır. Her halimizin göstereceğimiz, yaşayacağımız bir yer vardır. Her yerin de kendine göre bir hali vardır. Ayet-i kerimede işaret edildiği gibi, yani nerede merhametli olacağım, kime karşı merhametli olacağım, kime karşı şiddetli olacağım. Yani bunun malumunuz şeyi şudur esası. Yani nerede celalli olacağız, nerede cemalli olacağız.
Evet.
Malumunuz. Yani insan iki hali var. Bir celal hali var, bir cemal hali var. İnsan mutlak hal üzere olmaz. Yani ben şimdi cemalli halde olmam lazım, celalli halde olmam lazım. Bunu diyor ki Cenab-ı Hak işte kafirlere karşı, inkarcılara karşı, sizi hor görenlere karşı celalli olacaksın. Ama kendi aralarınızda mutlaka merhamet içerisinde olmanız gerekir diye anlatılıyor.
Mesela kibirliğe karşı kibrin sadaka olduğunu biliyoruz.
Evet. Mesela şimdi diyor ki, hiç unutmuyorum hocam, bir gün oğlum küçüktü böyle, iki tane oğlum var o zaman, iki çocuğum.
Maşallah.
Oğlanlardı o ikisi. Bir gün arabayla gidiyoruz, bana dediler ki birisi, baba yalan günah mı? Dedi. Ben cevap vermedim. Bir daha sordu, bir daha sordu. Üçüncü dedim ki, Yusuf derim, hangi yalan? Şimdi siz yalan günahtır diyorsunuz, sakın yalan söyleme diyorsunuz. Şiddetle çocuğu, ama şu hayata bir dalıyor ki, her taraf yalan. Duvara toslamış gibi oluyor. Şimdi dedim Yusuf, bak, yalan şöyle bir şey. Yalan çok büyük bir günahtır. Şüphe yok. Peygamberimiz demiştir ki, mümin her halde olabilir ama yalan söyleyemez. Bu kadar tehlikeli bir şey, şüphe yok. Ama istisnaları var. Demiştir ki işte küs olan karı kocayı barıştırmak için, yani küçük de olsa bir yalan söylemen, arkadaşların küs, çok sevinen arkadaşlarını küsmüşler, birbirle muhabbet etmiyorlar, konuşmuyorlar falan. Ya sen de onlara acıyorsun diyorsun, böyle olmaz ya. Onları barıştırmak için. Ama burada şöyle bir ilke var. Yalan söylemek lehine ise o anda çok büyük bir günah. Ama karşının lehine ise öyle değil işte. Yani bunların halleri mahalleri var. Yani hangi halleri de söyleyeceğim. Bunun bir mahalli var. Yani ben öbür türlü statik, durağan, donuklaşmış, sabitleşmiş bir din anlayışı veyahut da duygu anlayışı ortaya çıkıyor ki insan işte orada bocalıyor. Hakikaten.
O yüzden zaten sünnet diyorsun, sabit, statik, durağan bir şey değil, dinamik bir şeydir, eylemseldir.
Evet tabii. İşte bak, oraya gelmek lazım. Az evvel yani buyurdunuz ki, kibirliğe karşı kibirli olma sadakadır. Şimdi kimse kibirli olmayı övemez.
Öyle tabii.
Çünkü kibir Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Mütekebbir. Cenab-ı kibriyadır diyor. Allah, kul kibirli olamaz. Ama niye biz kibirliğe karşı kibir sadakadır diyoruz? Demek ki o halin de bir mahalli var işte. Yani kibirli halimizin de meşhur işte o savaştaki bir sahabenin ya, Ebu Dücane.
Allah bu normalde bu yürüyüşü asla sevmez ama şu evet, an olması gereken
budur.
Allah'ın da razı ve hoşnut olacağı yürüyüş budur diyor.
Evet. Efendimiz. Peygamberimiz malum işte bir kılıcı alıyor. Bu kılıcı öyle bir şey vereceğim ki hakkını verecek diyor. Kim? Ebu Dücane Hazretleri geliyor, kılıcı alıyor, öyle bir yürüyor ki kibirli, böyle kafası dik, işte etekleri yerde sürünüyor falan. Diyor ki Allah diyor, bu hal hiç sevmez bu yürüyüş. Ama işte burada bir müstesna. Çünkü kafire karşı korku salman, dehşet salman ki bizim şeylere vardı, Osmanlı savaş tekniklerindendir. Savaştan önce mehter çalardı. Öyle bir şeyle çalıyor ki, ritimle çalıyor ki atlar yerinde duramıyor.
Tabii.
Ve kafire dehşet ve korku salıyorsun.
Beraberini bir heybet hali
evet,
getiriyor.
Malum Peygamberimiz Mekke'nin fethinde malumunuz evet, ne yapmıştır? Gece konaklamışlardır. Hı hı. Herkese bir meşale yakmayı, hatta evet, birkaç meşale karşıdaki de çok görsün diye. Yani bunlar tekniktir, taktiktir. Hı hı. Bunun esasında şu vardır malum. El harbu hud'atun. Savaş bir hiledir. Ve savaş bir, dünya bir savaş alanı yani. Ama burada şu var. Takındığın tavır lehine ise, çıkarın için bunu yapıyorsan bu çok büyük bir günah. Karşı için yapıyorsan böyle değil. Dolayısıyla şimdi bak burada mesela Cenab-ı Hak diyor ki aranızda merhametli olun ama kafirlere karşı sakın öyle yapmayın. Onlara karşı izzetinizi, onurunuzu, vakarınızı muhafaza edin.
Kesinlikle.
Yani hatta bir ayet-i kerime de vardır. İzzet ve şeref Allah katındadır diye. Niye Allah bunu söylüyor Cenab-ı Hak? Çünkü insanların çoğu İzzeti başka kapılarda arıyoruz biz. Filanca makam kapısında, filanca kişinin katında, filanca aracıyla arıyoruz. İzzetli olmak, onurlu olmak. Yok, Allah diyor ki izzet ve onur bana ait. Ben dilediğime veririm. Siz diyor öyle yapmayın. Dolayısıyla ben şimdi ne yapacağım? Bu biz niye bunu önemli dediniz ya. Neden önemli? Çünkü biz bu tavırları, benim şahsi kanaatimi söylüyorum değerli tabii dinleyicilerim. Kusura bakmasın. Ben kanaatimi söylüyorum. Kanaatim şudur. Yani biz bu halleri kaybettik. Halleri birbirine karıştırdık daha doğrusu. Yani nerede ne yapacağımızı bugün gerçekten mesela Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan hikayesi vardır.
Biliyor.
Değerli dinleyicilerimiz mutlaka okuması lazım. Bunu işte bütün bu olayı tefsir eden bir şeydir bu. Yani İran'a bir elçi gönderilecektir. İşte ve bu elçinin çok böyle onurlu, vakarlı, bilgili, alim, dürüst birisi olması lazımdır. İşte her neyse hikayeyi okuyorsun da görsünler orada. İşte Muhsin Çelebi diye bir kişi çıkar. Bütün varlığını satar. Ve kimsenin, vezirlerin bile alamadığı pembe incili bir kaftanı alır. Çok değerli bir elbise bunu alır. Ve İran'a elçi olarak gider. Tabii İran şahı da bizim elçimizi oturması için yere minder koymaz. Ayakta tutar onu böyle kasten yani. O Muhsin Çelebi de sırtındaki pembe incili kaftanı çıkarır, oturur üzerine. Muazzam bir şeydir bu. Böyle. Sonra kalkar gider der ki işte herkes kaftanı unuttun der. Der ki Türk üzerine oturduğu şey sırtını almaz der. Oradan çekip gider. Oo, orada Türk dediği bizatihi Müslüman bir tavrı. Şimdi bak bu tavır gerçekten biz bunları karıştırdık. Şimdi ben nerede kibirli olacağım? İnsanların olduğu yerde bu haller uygulanır. Yoksa tek başına ben kime kibirli yapayım, kime gurur yapayım? Şimdi şu da söylenmiştir. Gururla kibirin bir farkı var. Denir ki gurur insanın kendisinde olan şeyle övünmesidir. Şu kadar çocuğum var, bu kadar param var, bu kadar ilmim var falan feşmekan. Allah bunu hiç sevmez.
Hiç.
Kibir kişinin kendinde olmayanla övünmesidir. Yani. Allah korusun. Dolayısıyla ben şimdi nerede kibiri, nerede gururu, nerede tevazu? Bu dört kelime bunlar buyurduğunuz gibi. Bunların bir tevazu diye bir şey var. Bir vakar diye bir şey var. Bir gurur, bir kibir var. Bunun aşağı yukarı doğru en tehlikelisi kibir. En insana yakışan tevazudur.
Evet. Yani hocam burada şu var. Tevazu olacak, zillet olmayacak.
Tabii.
Vakar olacak, gurur, kibir hiçbir şekilde olmayacak.
İşte bu ama nasıl olacak? Nasıl halleri şöyle. Şimdi biz bunu insanların bulunduğu bir ortamda bu haller cari olduğu için, yani bu haller ancak insanların bulunduğu yer anlamlı olduğu için ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani biz bir ortama girdiğimiz zaman orada insanlar varsa, o insanları biz tanımıyorsak, tanımıyoruz kimse olduğunu, orada vakarlı olacağız. Vakar kişinin ağırbaşlı, onurlu, dik durmasıdır. Tamam mı? Böyle.
Ciddiyetini muhafaza etmesi.
Ciddiyetini muhafaza etmesi eski halk tabiriyle ağır abi durumunda tabii durmasıdır böyle. Tamam. Yani karşıdaki insana karşı
böyle,
o ama yani tamam. Şimdi bir müddet sonra insanlar konuşmaya başlayınca ancak kim olduğunu anlarsınız.
Öyle.
Konuşuyorlar. Bir baktık ki oradakiler bizim insanlarımız. Bizim duygudaşlarımız, bizim gönüldaşlarımız, bizim insanımız. Orada hemen tevazuya bürüneceğiz. Biz yokuz orada yani. Tevazuya bürüneceğiz. Hani diyor ya, peygamberimizin de içinde bulunduğu bir mecliste biri içeri girseydi peygamber kim olduğunu anlamazdı diyor ya.
Aa, o kadar sade, tevazı.
Evet, asla baş köşeye oturmuyor. Mesela birisi geldiği zaman ayağa kalktırmıyor kimseyi. İçeri her kadar öyle yok. O peygamberi kabul etmiyor. İçinizde Muhammed kim diye haşa soruyorlar ya. Bu kadar mütevazi ortamda. Ama ben şimdi o ortama girdim. Bir baktım. Bir takım insanlar var. Bizden bir takım insanlar var ki bizim karşımızda gönüldaşımız değil, duygudaşımız değil, fikirdaşımız değil. Orada birden gururlu olacağız. Ağır olacağız. Daha ağır, evet, daha olacağız. Tamam mı? Olacağız. Bir bakacağız. Oradakilerin hepsi bizim karşımızdaki insanlar, düşüncelerin tam karşısındalar. Bizi ezmeye, hor görmeye, işte orada kibirli olacağız. Bahsettin az evvelki işte kibirliye karşı kibirli duruş sergileyeceğiz. Orada tevazulu olmak zillettir.
Tabii.
Aşağılıktır. Yani kendini pespah etmendir yani. Bunu yapmayacaksın. Çünkü şöyle bir şey var hocam. Ben buna kalbim inanıyorum. İnanıyorum. Kişi inancının bir temsilidir. Bak bu önemli bir konudur. Yani ben inancımın bir temsiliyim. Şimdi daha önce böyle bir söylemiştik. Yani anlatmanın üç yolu vardır. Ya tebliğ edersin bir düşünceyi, bir fikri. Şöyle şöyle şöyle yapın, böyle böyle yapın. Bu pek hoş değildir. Ya telkin edersin. Yani kısmen anlatarak, kısmen göstererek falan. Ama en mükemmel anlatım temsil.
Temsildir.
Ya temsil en mükemmel haldir. Çünkü haller saridir. Dünyada mesela çok güzel bir örnek vardır hocam. Bu Endonezya'da, Filipinler'de İslam'ın yayılışının bir hikayesi vardır.
Bir tüccarın
hikayesi. Çok basit ya, bir hikayedir.
Çok.
Müslüman bir tüccar işte Filipinler'e, Java Adası neyse gidiyor. Orada kalıyor.
Ticaret
yapıyor. Bir gün dükkana geliyor. İşte çırağa, kısa söyleyelim, bir kumaş satmış. Diyor ki çırağa, bu kumaşı satmış, kaça sattın diyor. İşte diyor bir altına verdim diyor. Oğlum diyor ya, çok pahalı vermişsin diyor ya. Bu çeyrek altında bir kumaştı, niye böyle yaptın diyor. Git diyor, koş, adam bul getir. Koşuyor bizim çırak. Sattığı müşteri nasıl buluyor, getiriyor. Ne oldu diyor. Diyor ki işte patron seni çağırıyor. Gidiyor falan. Diyor kardeş kusura bakma. Bu kumaş diyor bir altınlık değil, çeyrek altınlık bir kumaştır. Sana pahalı vermiş. Bu da bilmiyor. Şu üç işte çeyreğini al diyor. Adam şaşırdı diyor. Sen nasıl, ne dedin diyor ya. Ya pahalı sattın, daha işte para kazandın. Bak biz Müslümanız diyor. Biz Müslümanız. Böyle bir şey yapamayız. Fiyatı neyse o. Bu seni kandırmaya girer. Peygamber buyurdu ki diyor, kandıran bizden değildir. Aman aman.
Gadni fahiş yapmayacaksın tabii.
Burada bakın, İslamiyet'in burada bütün köyün orada Müslüman olması.
Hidayetine vesile oluyor.
Evet, basit bir hal bu hal. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in işte biliyorsunuz savaşta tam kafiri öldürecekken kafir tükürünce yüzüne birden kılıcı bırakıyor Hazreti Ali Efendimiz. Böyle kalıyor. Adam diyor ki ne oldu diyor. Bak diyor, ben seninle diyor Allah için savaşıyor. İnanç savaştır bunlar. Ama yüzüme tükürünce diyor çok öfkelendim sana. Eğer seni öldürürsem.
Nefsim için.
Acaba Allah için mi öldürecektim? Nefsim için mi karıştı? Diyor ben buna gelmem, hem bıraktım diyor hocam. Adam dehşete kapılıyor. Bu nasıl bir din? Nasıl bir inanç? İnsan nasıl bu hale getirebilirsin ya? Adam Müslüman oluyor. Yani şu dünyada gerçekten Müslüman olanlar halde Müslüman olmuştur. Yani halde Müslüman değil. Dolayısıyla şimdi biz bu hallerimizi, yani ben şimdi şunu düşünüyorum. Mesela ben edebiyatçıyım, bir öğretmenim ben, tamam mı? Öğretmenlik bir temsildir. Ben sadece öğretmenlik yapmıyorum, öğretmenin temsili ediyorum.
Tabii.
Mesela ben bir babayım. Ben babalığı da temsil ediyorum. Eğer babalık aleyhine, şahsi kanaatimi söylüyorum, babalık aleyhine çocuklarımda bir aykırı fikir oluşturursam, ben Allah'ın bana bunu soracağını düşünüyorum. Sen babalığı lekeledin, sana günah. Mesela ben edebiyat öğretmeniyim. Bizim şimdi öğretmenlerimiz vardı. Lise yıllarımı hatırlıyorum. Çok aksi öğretmenlerimiz vardı. Yani okula gitmekten nefret ederdik ya. Hocalarımızın bir tekniği ne bilmiyorum ama çok aksi insanlardı. Bağırırlar, çağırırlar falan, küçük görürler falan. Ben dedim ki ya ben öğretmen olsam böyle olmayacağım ya. Yani şöyle bir şey. Peygamberimizin hadis-i şerifi var ya. Yani müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Evet. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
Hocam bu hayatın en temel ilkesi. Devlet başkanısın kardeşim, kolaylaştır zorlaştırma. Müjdeyi nefret ettirme. Babasın, kolaylaştır zorlaştırma. Öğretmensin, kolaylaştır zorlaştırma. Öğretmen adam, ben şimdi eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı hocasıyım. İnanın üniversitede mezun olduğumuz yılları hatırlıyorum. Arkadaşlarımızın çoğu bir edebiyattan nefret ederek mezun oldular. Ya hayır kardeş, benim birinci görevim hangi halin temsili isem onu sevdirmek bak. Ben babayım ya, babalığı sevdireceğim. Ben evlattım, evlattıysa annem babam diyecek ki lan ben ne güzel çocuğum var ya. Yani çocuğum diyecek ki ben ne güzel babam var ya diyecek. Öğrencim diyecek ki ya benim ne güzel öğretmenim var ya. Öğrencim benimle konuşmak için, buluşmak için bahane arayacak, kaçmayacak. Çocuğum benden kaçmayacak. Ben de babamla iki laf etsem diye bahane arayacak.
O dersi de ilmi de sevdirmenin yolu önce muallimin kendini sevdirmesinden
geliyor. Tabii işte. İşte bu nedir? Peygamber Efendimiz'in bu haller temsil. Ben şimdi ne yapayım? Bizim, ya siz bir spikerlik yapıyorsunuz, işte program yapıyorsunuz, efendim bir düşünceyi temsil ediyorsunuz. Şimdi buradaki halleriniz izleyiciye sahredir, sözünüzle şunda buna sahredir. Ya gerçekten, ya siz daha iyi biliyorsunuz, illa da bu işi yapıyorsunuz. Yani böyle kerhen, lanet tayin, zorla gel işe, mikrofonu aç, ya milyonlarca insan sizi dinlesin, der ki ya bugün Selahattin Bey'de bir şeylik var ya, bir duranlık bir şey var. Hemen anında anlarlar.
Ya abi, da o coşkunuzu, heyecanınızı, enerjinizin yüksek olduğu anları anında fark ediyorlar. Düştüğünüzde de yükseldiğinizde hiç kaçmıyor çünkü. Hal geçici.
Hal geçici. Bu sözle de geçiyor. Görmesine gerek yok. Bizim bir arkadaşımız vardı. Allah senet versin. Bu Gazi Osman Paşa'da okumuş İmam Hatip Lisesi'ni. 80'li yılların başlarında. Bir hocamızdan diyor, Arapça dersi alıyorduk diyor. Böyle bir şeyde, köy gibi bir yerde, yani tepe bir yerde oturuyordu diyor. Bir küçük ev, bahçeli evi vardı. Bir evine gittik diyor. Cumartesi günü giderdik diyor. Kapının önünde bir kazan diyor, kaynıyor diyor. Büyük bir kazan, su kaynıyor. Anlamadık ne olduğunu diyor. Herhalde bir şey yapacaklar. Dersimizi yaptık, gittik. Öbür hafta duyduk ki diyor, hocanın kızı ölmüş.
Ya Mahmut Bayram Hoca.
Heh, değil mi? Kızı ölmüş. Mübarek. O gün biz şaşırdık, ya hocam niye ders yaptık madem öyle, kızınız ölmüş deseniz. Dedi ki diyor, oğlum ders başka, bu iş başka. O benim kendi evladım, kendi vefatı diyor, ama ders yapılması lazım. Bak o halin bir şerefi var. Öğretmenlik halinin bir onuru var, izzeti var, vakarı var. Onu hala getirme.
O yüzden Nurettin Topçu merhum boşuna dememiş değil mi? Her dersimi.
Tabii.
Adeta ilk defa o derse giriyormuş gibi.
Aynen.
Büyük bir aşkla, şevkle, heyecan içerisinde, taze yeni bir abdestle ve o talebelerime ne verebilirim heyecanı ve coşkusuyla giriyorum.
Tabii, mabede girer gibi diyor.
Of.
Onun sözü o.
İbadet hassasiyeti.
Evet, ben diyor derse bir mabede girer gibi girerim diyor. Aynen dediği bu, cümle bu. Mabede girer gibi. Şimdi ben öğretmen olarak sınıfıma mabede girer gibi gireceğim. Siz bu stüdyoya mabede girer gibi gireceksiniz. Bir bakkal sabah dükkanı açınca mabede giriyormuş gibi açacak. Gelen her bir müşterisine mabetteki arkadaşı, kardeşi gibi davranacak. Camide bağıramazsın, küfredemezsin, kızamazsın gibi düşünün. Bunlar bir haller işte. Şimdi ben şunu diyeyim. Yani her halin bir mahalli var, her mahallin de bir hali var. Şimdi öğretmenlik, burası bir mahal şu an. Biz stüdyodayız. Buranın bir hali var. Bu hal neyse, bu mahal neyse, bu mahalle uygun bir hal benim göstermem lazım. Şimdi biz bunları unuttuk. Yani en başında şöyle demiştik sizinle programı yaparken, ya aslında herkes her şeyi biliyor da unutuyor. Biz hatırlatalım.
Doğru, hatırlatma. Önce kendimizi, sonra sesimize kulak misafiri
yani
olanları.
Programımızın amacı bu. Yoksa gerçekten herkes her şeyi biliyor aslında.
Tabii.
Ama unuttuk. Mark Twain'in bir sözü vardır. Çok hoşuma gider. Söylediği sözün kendisinden evvel söylemediğinden bir tek kişi emin olabilir. O da Hazreti Adem'dir diyor. Yani o rahatlıkla diyebilir ki kimse söylemedi. İlk insan olduğu için rahat. Ama ikinci insan bunu diyemez. Yani ben şunu söylüyorum. Yok abi, öyle bir şey yok. Biz hatırlatıyoruz. Çünkü şöyle demiştik ilk programımızda. Peygamberimiz Cenab-ı Hak müzekkir diyor. Hatırlat, sen bir hatırlat. İnsanlar unutuyorlar. İşler yoğun, hayat yoğun, meşakkatli bir hayatımız var filan. Evliler, işler, güçler, çocuklar. Abi hatırlatıyoruz. Diyorsun kardeşim, mahalle uygun bir hal takın.
Mahalle uygun hal takın.
Evet, o mahalle, o yer yani. O yerin, mesela ben şimdi eve gidiyorum. Evde ben şimdi hoca halimi takınamam yani. Ben evde kocayım, babayım. Evin hizmetini gören bir kişiyim. Çocuklarımın ve eşimin hizmetkarıyım ben. Bu kadar, bitti. Eşim de benim ve çocuklarımın hizmetkarı. Ben eşimin ve çocuklarımın hizmetkarıyım. Okula gideceğim, öğrencimin hizmetkarıyım. Onunla hizmetkarıyım biz. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın mübarek Allah'ın buyurduğu gibi, ya çok güzeldir. Hakimin hademi işte Mekke Medine'yi fethedince, Hicaz'ı fethedince malumunuz, imam çıkıyor hutbeye, diyor ki Hakimül Harameyn-i Şerefeyn, Mekke Medine'nin efendisi geldi deyince diken gibi oluyor tüylü. Ne diyor ya hakim?
Ancak ve ancak hadimül harameyn.
Hocam biz hadim, biz hadimiz.
Tamam.
Bunu unutmayacağız.
Tam olarak. Hocam ya öyle bir yerden yakaladınız ki mevzuyu. Tam Yavuz Sultan Selim Han'ın mahalle göre takındığı hali anlatacağım bir misal çok güzel, vardı. Evet. Tam öncesinde Yavuz'dan ne misal güzel, verdiniz. Evet. Çok çok hocam ibretli ve konuştuğumuz konuyla alakalı. Günlerden bir gün Venedik elçisi Antonio Justin huzura kabul ediliyormuş. Sadrazam ve devlet erkanı da bu ziyaretten hoşnut olmamışlar. Çünkü hem sultanın hem de kendilerinin kılıkları pek bir mütevazı ve biraz da perişan vaziyette diyorlar. Neyse Venedik elçisinin onları bu halde görmesinin devlet itibarını düşürmesinden endişe ediyorlar. Tabii bunu sultana kim söyleyebilir? Yavuz Celalli bir padişah. İnşallah devir sultanın disiplin ve celalinden korkanların inşallah Yavuz Selim'e vezir olursun cümlesine beddua diye söyledikleri bir devir.
Devir evet.
Nihayet efendim Hersekzade Ahmet Paşa bütün cesaretini toplayıp meseleyi hünkârı açmış. O da itiraz etmemiş. Pek doğru söylersin Lala. Cümle yeni esbaplar giyile buyurmuş. Neyse elçinin geleceği gün kubbe altında divan toplantısı varmış. Vezirler toplantıyı bitiriyor. Hep birlikte sultanın yanına arz odasına geçmişler. İçeri girmeleriyle donup kalmaları bir olmuş. Meğersem Yavuz Sultan Selim Han hiçbir şey giymemiş yeni anlamında esbap. Yalnız elinde bir kılıç var. Tahtında oturuyor. Onunla oynuyor. Pencereden vuran güneşin ışıkları da kılıçta yaltıraklar oluşturup odayı dolduruyormuş. Kimse de hiçbir şey söyleyememiş tabii. Nihayet elçinin geldiği kıymetli hocam bildiriliyor. Huzura kabul ediliyor elçim. Adam kapı kenarında durup namesini takdim etmiş. Tercüman vasıtasıyla hükümdarın sorularını cevaplandırmış. Konuşma esnasında da hükümdar elindeki kılıçtan yansıyan parıltıları ara ara muhatabının gözüne doğru tutmaktaymış. İşte konuşma bitince elçinin gitmesine izin verilmiş. Ardından sultan bu sormuş Hersekzade'ye, Ahmet Hersekzade'ye demiş ki Ahmet demiş var elçi beye sor ağzını ara acep bizi nasıl bulmuşlar. Neyse Ahmet Hersekzade de emir baş üzere deyip çıkmış. Paşa geri döndüğü vakit heyecan dorukta sordum mu Ahmet? Beli saadetli hünkârım. Kılıcının parıltısı öyle gözüm aldı ki kendilerini göremedim bile demişler. Yavuz gülümsemiş, ayağa kalkıp parmağıyla basamaktaki kılıcı göstermiş. Cevaba bakın şimdi hocam. Demiş ki, kılıcımız parıldadıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi görmez. Ama Allah esirgesin bir gün paslanır da yaltıraklanmazsa bu kılıç, düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar. Şimdi izzete, tamam müthiş bir misal bu.
Çok güzel, çok güzel.
Bunu okudum, hatırıma Cumhurbaşkanımızın daha ilk başbakan olduğu dönemde, o dönemin mevcut ABD Başkanı George Bush'la Washington Beyaz Saray'daki görüşmesinde, bütün kameralar karşılarında mikrofonlar uzatılmış, George W. Bush bacak bacak üstüne atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan. Anında böyle dönerek tamam. Gayet vakur bir şekilde. Sonra bakıyorsun Merkel karşısında aynı. Macron karşısında aynı.
O mahalde o hal gerekir. O hal gerekir. Ama aynı Cumhurbaşkanı bir nerenin karşısında tevazu elini öpüyor. Boynuna işte başına götürüyor. Onu kucaklıyor. Hürmet ediyor. İşte
değil mi? Şimon Peres'i İsrail Cumhurbaşkanı kimsenin diyemediği one minute. Evet. One minute deyip böyle i̇şte bacak bacak üstüne atmasını biliyor.
İşte o hal. Bak şimdi bunlar devlet, tabii devlet terbiyesi geleneği. Şimdi şu bu Yavuz Selim örneği gibi çok güzel bir örnektir. Yine Cumhurbaşkanımızla ilgili.
Tabii.
Birkaç sene önce biliyorsunuz 26 işte bu Ağustos ayında
Malazgirt
törenleri yapılıyor ya, bir de Kıbrıs'ın fethiyle ilgili bir 74 harekatı ile ilgili törenler yapılıyor. Kıbrıslılar hiç unutmuyorum bir örnek. Çok aşırı sıcak. Tam Ağustos ayı malum. Takım elbise kravatlılar. Biri diyor ki heyetteki biri Cumhurbaşkanımıza, efendim diyor çok sıcak diyor. Ceketi çıkarabilir miyiz diyor. Yani bunu okuduğum için söylüyorum. Cumhurbaşkanı cevap vermiyor. Diyor ki protokol heyetine soralım. Ne yapacağız? Çünkü o protokol heyetinin anlamı o. Protokol müdürü falan
mı?
Diyorlar ki ona bir soralım. Soruyorlar. Soruyor diyor. Diyor ki böyle böyle diyor. Efendim diyor ceketi çıkarırsak diyor, bu bizim burayı hafife aldığımız anlamına gelir.
Allah Allah.
Aman böyle bir şey yapmayalım diyor. Aman bir şey yapmayalım. Cumhurbaşkanının emriyle herkes ceketlerini bırakın çıkarma önlerini ilik diyorlar. Herkes. Diyor ki burada ceketli kravat olacağız. Çünkü çıkarırsan ya Kıbrıs hafif arıyorum anlamına gelir, böyle yapmayalım diyorlar. Çünkü işte o mahalde o hal gerekiyor. Dolayısıyla ben bir baba olarak, çocuk olarak, öğretmen olarak, amir, her kimsem benim hallerdeki mahallerdeki hallerimi öğrenmem lazım. Hocam aynen bir öyle. Müslümana da yakışan budur. Şimdi bak bunun çok güzel örnekleri vardır. Benzetmemeyi söyledik.
Evet. Şimdi düşmana biz, benzememek.
Biz malumunuz tabi hep karışmıştır bu. Yemekten sonra dua yaparız ve orada 40 lokma muhabbeti yapılır. Yemeği sevenler 40 lokma derler. Sevmeyenler 40 lokma derler. Bir muhabbet var olsun ama bu niye böyle? Şimdi bakın Peygamberimiz Efendimiz yemekten sonra mı dua yapacak, önce mi yapacak? Çünkü Hristiyanlar kesin yemekten önce dua yapıyorlar. Hala böyle biliyorsunuz. Sonra yemeye başlıyorlar. Yahudiler de yemekten sonra dua yaparlarmış. Şimdi diyorlar ki Hristiyanlar, Yahudiler, Peygamberimiz Müslümanlar. Bunlar şimdi ne yapacaklar bakalım. Eğer önce dua yaparsa Hristiyanı taklit etmiş olacaklar. Sonra dua yaparsa Yahudi taklit etmiş. Başka ihtimal olmadığına göre diyorlar. Ve bir şekilde Peygamberimizi tonguya düşürmeye çalışıyor Müslümanlar güya. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Yemeği yiyor. Dua yapıyor. Ondan sonra birkaç lokma daha yiyor.
Sırf benzememek.
Yahudileri de Hristiyanlara acayip bir tonguya düşürüyor. Çünkü ben sizden değilim. Hatta yabancı elçiler az evvel anlatmış olduğunuz hikaye gibi şeye gelirler de diyor işte İstanbul'a gelince hükümdarlar elçileri hemen kabul etmiyorlar.
Tabii.
Bayağı bir bekletiyorlar. Bazen 6 ay oluyor bu. Hans der Schwan var Almanya'ya. Onu 6 ay bekletmişler. Bekletiyorlar. Bunun sebepleri de var. Uzun sebebi ama şu Hans der Schwan'ın önlerini anlatacağım. Diyor ki Kanuni diyor Sultan Süleyman. Yani Süleyman'ı görüşeceğiz fakat neyse bekliyor. Bir gün diyor cuma namazına gidişini seyrettim diyor. Ayasofya Camii'ne namaza gidiyor. Cuma namazına at üstünde diyor. Ya baktım diyor böyle pir fani bir adam. Bembeyaz sakallı, beli bükülmüş bir kişi gidiyor diyor. İnanamadım diyor. Çünkü daha diyor geçen gün diyor, heyete kabul etti beni diyor. Tahtında oturuyordu diyor. Dehşet bir heybetle diyor. Evet. Simsiyah saçlar böyle falan. Aynı kişi o, inanamadım. Neyse diyor. Elçileri kabul edince padişahlar bir loş bir ortamda kabul ediyorlar. Az evvel buyurduğunuz gibi halleri var. Ve kesinlikle bir makyaj yaptırıyorlar yüzlerine. Başındaki kavuklara çok daha büyük oluyor. Sakallarına bir takım operasyonlar yaptırıyorlar. Heybetli görünmek için yani. Yapıyorlar bunu. Maşallah. Ve o heybetle gidiyorlar elçiler ülkelerine. Adam 70 yaşında ama cıva gibi düşünüyor.
Öyle öyle. Gibi.
Şimdi bu Peygamber Efendimizin bu dua işi basit bir şey değil. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Denir ki aslında kavramlar, kelimeler bunlar sabit şeylerdi. Biz buna dondurmuşuz. Mesela bir şeyin efendinin çok güzel bir şey tanımı vardır. Sabır. Diyor ki müridin biri efendim sabır nedir diyor. Diyor ki oğlum sabır ihsan etmendir diyor.
Sabır?
İhsan etmendir.
İhsan diyor. Etmendir.
Yok isyan.
İsyan etmendir.
İsyan oğlum diyor. Sabır isyandır. Tevazu diyor isyandır. Ulan her şeyi isyana bağırıyorlar. Diyor efendim ne isyan edeceğim? Sabır diyor Allah'ın dışındaki varlıkların seni ele geçirmesine seni isyan etmendir diyor. Yani biz sabırı edilgen ve pasif bir kavram görüyoruz ya. Mübarek, hayır kardeşim. Bunların hepsi aslında çok aktif, dinamik, devrimci tavırlardır. Bak bu önemli. Yani İslam dini bir devrimci bir tavırla gelmiştir. Yıkarak geliyorsunuz. İnşa ettiğiniz şey insanları ihya ediyor. Yıktığınız şey insanları bir felaketten kurtarıyor. İnşa ettiğiniz şey insanları ihya ediyor. Dolayısıyla mesela şunu denir. İşte ben okuduğum için söylüyorum. Efendim Balkanlarda geziyorsanız eğer sakalsız ve bıyıksız birini görürseniz anla ki o Müslümandır.
Bir dakika, Balkanlarda geziyorsanız eğer sakalsız ve bıyıksız birini görüyorsanız anlayın ki o Müslümandır. Halbuki sakal ve bıyık bir Müslüman kisvesiyle daha çok örtüşen, özdeşleşen bir şey değil mi?
Aynen öyle. Fakat... Ama şimdi niye böyle diyorsunuz? Çünkü diyorlar, Bosnalılar 1462 yanılmıyorsam Bosna'nın fethi Çok eski bir tarih yani. Bosna'nın fethinde, hocam biliyorsunuz Bosnalılar aslında Slav ırkından sayarlar ama aslında Slav ırkından değiller yani. 1460'ta fethediliyor Bosna. Orada Bosnalılar Hristiyanlığın Bogomil diye bir mezhebi var. Bogomil diye mezhebi var. Bir keşiş, Bogomil diye bir keşiş, Hristiyanlık mezhebinin bir mezhep orada inşa ediyor. Bu mezhebin bir özelliği var. Kesinlikle Hazreti İsa'nın Tanrı olmasını kabul etmiyorlar. Bu da bizim gibi kul diyorlar. Haçı kabul etmiyorlar. Yani haça girdiğini de kabul etmiyorlar. Tanrı huzuruna, yani tam İslam'ın söylemini kabul ediyorlar. Dolayısıyla bizim bu şeyler teslisi reddediyorlar, üçlemeyi. Bosna'nın fethinde 1460 yılında Bosnalılar Müslüman olunca zaten şöyle bir şey var. O Bosnalılara Bogomil mezhebinde olduğu için Ortodokslar ve Katolikler çok zulmetmişler Bosnalılar. O zaman zulmederlermiş. Niye bizim gibi inanmıyorsunuz? İsa Tanrı'dır, teslis esastır falan gibisinden. Müslümanlıkla tanışınca Bosnalılar demişler. Aha demişler, bu tam bizim dinimize benziyor. Müslüman oluyorlar. Fakat şöyle bir tavır var. Hala da öyle şu anda. Sırplar ısrarla bıyık ve sakal bırakıyorlar.
Uzun.
Şu anda da öyleler. Sırp NBA oyuncuları var. Yani basketbol. Ha, evet, sakallılar. Evet. Hala. Hırvatlara sakallarını kesiyorlar. Büyük böyle gür bıyık bırakıyorlar. Hmm. Sakalların bir kısmını kesiyorlar. Filan. Şimdi diyor ki Bosna Müslümanlar. Ya diyorlar biz şimdi sakal bıraksak, bıyık bıraksak Sırp olacağız. Evet. Sırplar gibi olacağız. Sakalı kesip bıyık bıraksak diyorlar Hırvatlar gibi olacağız. Ne yapıyorlar? Sakalı bıyık kesemiyorlar. Müslümanlık böyle ayrılsın bura diyorlar. O yüzden Ali İzzet Begoviç'in de sakalı bıyığı yoktur mübarek. Bakın işte orada sünnet sakalı bıyığı kesmek. Bu az evvel dediğimiz hal işte. Her mahallin bir hali vardır. Çünkü sünnetin esası kafire, düşmana
benzememektir.
Benzemektir. Yani devrimci bir hareket. Yani sünnet durağan, sabit, statik bir şey değil. O anlaşılıyor hocam. O anlaşılıyor.
Öyle anlaşılıyor ve Ali İzzet Begoviç de bunu o kadar güzel anlayıp anlatıyor ki bir sözü hepimizin hafızalarına kazınmıştır. Der ki Ali İzzet Begoviç merhum, savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir.
O söz işte bak. Tamam. Aynen bu söz işte. Yani siz efendim düşmanın kutladığı bayramı kutluyorsun, düşmanın giydiği yemeği giysiyi giyiyorsun, düşmanın sevdiği şeyi seviyorsun, onu okuduğunu okuyorsun, onun gibi yaşıyorsun. Kardeşim seni fethetmiş zaten.
Ya.
Şimdi bakın.
Zihinlerini işgal etmiş.
Şimdi Üsküp'e gidenler şunu görürler. Hı. Üsküp'teki camilerin içi çok süslüdür. Ben gittiğim için yani hele de şeye gidin işte Alaca Camii vardır Tetova'da yani Alaca Tetova şimdiki adı da. Kalkandelen Osmanlı devrindeki adı. Yani Üsküp'teki camilerin içlerinde böyle çok tezyinat vardır. Ama aynı Osmanlı atalarımız Anadolu tezyinat cami yapmamışlar. Çok sade.
Doğru.
Niye? Çünkü orada kiliseler var ve çok süslü kiliseler. Yani hale göre mahal yapıyorlar. Tamam mı? Orada yarışıyor. Biz de bunu yaparız kardeşim. Yani senin yaptığın daha arasını yaparım ben diyor. Bugün Alaca Cami dünya kültür mirasının eşsiz örneklerinden birisi. Yani bir cami yapmışlar. Dışı ve içi.
Neredeydi bu Alaca Cami? Bosna'da.
Üsküp'te.
Üsküp'te. Evet.
Üsküp'te Tetova. Şu an Tetova diyorlar. Osmanlılar zamanında Kalkandelen'di. Şu an Kalkandelen'i geçen oradaydık işte. Bir konuşmaya gitmiştik Kalkandelen'e. Yani camiyi gör böyle bir şey olamaz. Ya. İçi ve dışı bütün o kadar yapmış. Yani kilise süsmüş diye böyle resim. Öyle bir şey yok yani. Biz de yaparız ama o halde o mahal burada o mahal gerekir. Şimdi biz bunları karıştırdık. Kafirlere karşı tevazu, alçak, eğilmiş, bükülmüş bir hale geldik.
Zillet o, zillet.
Geldik ama şimdi Müslüman kardeşlerimize karşı dik, mağrur, kibirli hale geldik. Yahu hocam bırakın bunu biz demiyorum yani ben de demeyeyim de. Bugün bazı İslam alimleri bile böyleler ya. Alim adam, bakıyorsun profesör adam, alim adam. Müslümana karşı böyle höt höt bağırır, kızar, öfkelenir, sinirlenir. Ama öbürle adamların karşısında böyle iki bittim, siktim, siktim durur.
Hocam maalesef bu 1990'lı yılların ortalarına doğru sözde bir hoşgörü ve diyalog iklimi safsatası ya, başlatıp ya, da ya, değil mi?
Onlar
işte tam olarak böyle nasıl bir zillet halini ortaya koydular. Ya. Yani Müslüman izzet sahibidir.
Tabii.
Kafirin karşısında vakarıyla, ciddiyetiyle, izzetiyle, duruşuyla
işte
İslam'ın temsilcisidir. Tabii. Bitti yani. Hocam. Onlara öyle süklüm püklüm hoşgörü, diyalog, miyolog göstermez yani. Kafire karşı neyin hoşgörüsünü gösteriyorsunuz?
İşte bak bunlar, bunlar ne yaptı? Bizi de mahvetti. Biz şimdi başkalarının karşısında tabii nasıl davranacağımızı belli bunlar. Bunlar karıştırmayacağız. Nerede vakarlı olacağız? Zaten. Nerede gururlu, nerede kibirli, nerede mütevazı olacağız? Bunları bilmemiz lazım. Onun için diyorum her hal bir temsildir. Her temsil bir vebaldir. Vebal. Şimdi benim halime, tavrıma, sözüme, davranışıma bakarak İslam'ı yargılayan bir insan varsa karşımda ben mahvoldum. Bittim ben ya. Kardeşim Müslüman işte böyle bak. Böyle işte pespayedir. İşte böyle darmadağınıktır, cahildir, kabadır. İşte efendim zarafetten, nezaketten yoksundur. Okumaz bunlar. Bunlar adam olmazlar. İşte bunlar almayı bilmez, satmayı bilmezler. İşte bunlar cahil değiller. Entelektüel okumazlar, yazmazlar, çizmezler. İşte bunlar efendim para için yaşarlar. Bunlar ve terbiye de temiz değil. Ya her ne dedirtiyorsam ben biri bana bakarak da benim şahsımda, halimde ve tavrımda ve sözümde İslam'ı, inancımı yargılıyorsa ben bittim ya.
Tabii.
Bittim hocam. Ben ne yapacağım? Benim hal mesela biri ya işte eski rivayetçiler böyledir diyorsa benim bakarak, ben öğretmenliğimi yargılıyorsa ben bittim ya. Ne olacağım? Ben inancımın temsili, vazifemin, görevimin temsili. Mesela ben şunu fark ettim hocam. Köylere giderdim ben. Biz Ordu'nun bir köyündeniz. Ama ben Samsun'da doğup büyümüşüm.
Evet.
Bilmiyorum oralar. Ama böyle birkaç yılda bir giderdik. Şimdi köylerde arasında gezerek giderdik. Çok güzeldir oralar. Şunu fark ediyordum. Ya nereye gitsem? Bana diyorlar ki sen kimsin? Kimlerdensin? Hemen böyle sorarlar ya köylüler. Şimdi ben işte benim babam Hafız Ali'di. Ben Hafız Ali'ni olayım. Ooo senin baban şöyleydi, senin baban böyleydi falan. Bir başlı babam ya bir baba anlatıyor. Ben bu adamı tanımıyorum yani. Böyle baba tanımıyorum ben diyorum. Sonra sordum orada bir şey, köyde bizim bir uzak akraba var, çok değerli bir insandı. Dedim ki dedim Hamdi de dedim ya bu babam ne kadar övüyor bu köylüler, ne var dedim bu kadar gelip gidiyorlar. Baban söylesen söylemez. Oğlum dedi, baban dedi kimin cenazesi olsa mutlaka gelir, tamam oraya katılır. Gelir ziyaret eder.
Babam ameliyatı güzel bir insan.
Babam alim bir adamdı. Onlarla oturur der, sohbet eder, muhabbet eder. Çok severler babam. Baba bak dedim ki o halin, hangi mahalde, hangi hali, tavrı çok iyi öğrenmiş. Ben de öyle olayım diye düşündüm. Dolayısıyla mesela ben şimdi işte filancanın oğluyum. Ya şöyle düşünüyorum. Benim nereye gitsem babamla ilgili hep övücü sözler.
Ne güzel, ne mutlu size.
Ne iyi babaymış ya.
Ne mutlu size.
Adam mahalli temsil etmiş halini. İşte ben de eğer çocuğum bir gün bile tanıştığı zaman sen kimin işte evladısın filancanın. Ya senin baban da beş para etmez ya. Şöyle adam dedirtmemek lazım.
Kesinlikle.
Öğretmenime dedirtmeyeyim, Müslümanıma dedirtmeyeyim hocam. Bunları öğrenelim.
Çünkü hay sariye hocam.
Evet tabii.
Ve çok güzel bir söz verdi. Sezai Bey'de atfedilir. Onun da olabilir bilmiyorum. Yani der ki İslam'ı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de değilsin.
İşte
halinin güzelliğini örnek alsın.
Ama işte kişi de bunu Müslüman olarak farkında olması lazım.
Tabii.
Kardeşim biri sana bakarak İslam'ı yargılıyorsa sen korkunç bir vebal altındasın. Bak yapma. Bunu yapma. Yani hal, yani yaşantının, inancının kötü yargılanmasına fırsat verme. Tamam. İyi temsil et yani.
İlk programlarda hocam. Evet. Sözünüzü balla kestim. Özür dilerim efendim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir Ramazan günü kendisi vaaz vermek üzere çağrılırken onun hizmetine bir Ermeni bir hizmetkar veriliyor. Yol boyunca işte bir müddet sen bineceksin. O ata bir müddet ben bineceğim. Tam geldiklerinde o Ermeni hizmetçi atın üzerinde köylüler diyorlar ki bu ne hal? Bu ne de edepsizlik? Yok diyor İbrahim Hak, onun öyle olmasını ben istedim filan. Sonra diyorlar ki bari bu kadar Ali Cenaplığı gördün, Müslüman ol diyorlar. Ama böyle kaba bir üslupla evet. diyor ki, eğer beni sizin dininize davet ediyorsanız asla. Fakat şu pirifani, mübarek, güzel insanı dine davet, ben yoldayken o dine çoktan dahil oldum, ya. Müslüman oldum bile.
Ya.
İşte hal bu kadar.
İbrahim Hakkı Hazretleri, Hazreti Ömer'in böyle yaptığını biliyor çünkü.
Biliyor.
Biliyor işte.
Biliyor.
Bilmek yetmiyor, olalım da.
Ha, olalım da tabii. Eğer, olduğu için de
evet,
geçiyor ona.
Eğer bilmek olmakla örtüşüyorsa bilmektir.
Tabii.
Yoksa bir yüktür sadece.
Öyle. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Mübarek bir Kurban Bayramı'nın evet. son gününde çok bereketli bence
İnşallah.
Dinleyenlerimizin de gönül dünyasında bizlerde olduğu gibi çok güzel izler bırakacak, güzel İnşallah. Notlar aldıracak, düşündürtecek ve inşallah hayatımızda da bir karşılık bulsun bu hakikatler diye
Tabii,
gayretlendirecek inşallah. Bir program oldu. Allah razı olsun.
Teşekkür ediyorum.
Daha nice bayramlara.
Nice bayramlar diliyorum.
İnşallah.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber hazırlayıp sunmaya gayret ettiğimiz bir Söz Ola programını da sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah düşmana benzemediğimiz,
İnşallah.
Tevazu, gurur, kibir, vakar, bunların hangi mahalde cari olduğunu bildiğimiz ve mahalle göre hal takınmanın Müslümana yakışan olduğunu bildiğimiz, İslam'ın izzetini, haysiyetini, vakarını her zaman ve zeminde, her şart ve koşulda muhafaza edip gösterdiğimiz nice güzel zamanlara, nice bayramlara diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim. Teşekkür ediyoruz.
İyi günler diliyorum.
Sağ olun.